Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün sizinle bir mülakatı paylaşacağız programımızda. Bu mülakat Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2012 sayısında yer almış ve Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Kurban Bayramı üzerine "Bütün müminler senin komşun ve kardeşlerin" başlığını taşıyor mülakat. Efendim, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki Ramazan bayramını idrak ettik. Şimdi de Kurban Bayramı'na erişmek üzereyiz. Bu mülakatımızda Kurban Bayramı'nın asli manası üzerinde durmak istiyoruz. Nedir kurbanın hükmü ve hakikati? Elhamdülillah feyizli bir Ramazan-ı Şerif bayramı geçirdik. Şimdi de Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz inşallah. Biz kullarını bu mübarek günlere eriştirdiği için Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif adeta bir riyazat iklimine girip günahlardan arınma ve böylece Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma mevsimiydi. Kurban Bayramı da ilahi emirlerine itaat yolunda gösterilecek fedakarlıklarla Cenab-ı Hakk'a yakınlaşma mevsimidir. Ramazan Bayramı bir takva bayramıydı, Kurban Bayramı da fedakarlıklar neticesinde Cenab-ı Hak'la dost olabilme bayramıdır. Kurbanın hükmü mevzunu kısaca ifade edecek olursak, hicretin ikinci senesinde emredilmiş olan kurban ibadeti, şartlarını haiz olan her varlıklı Müslümana vacip kılınmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, her sene bir ev halkına kurban kesmek vaciptir" buyurmuşlardır. Maddi imkanı müsait olan her mümin kurban kesmek mecburiyetindedir. Zira Resulullah Efendimizin bu husustaki ikazı çok dehşetlidir. Bir kimse mali imkanları müsait olduğu halde kurban bayramında kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın. Demek ki Allah'ın lütfettiği sayısız nimetlere rağmen imkanı olanların Allah için bir kurban kesmekten kaçınmaları, Müslümana asla yakışmayan bir davranış ve büyük bir cimrilik alametidir. Kurban ibadetinin esas manası nedir? Kurbanda Rabbimiz bizden nasıl bir haleti ruhiye, nasıl bir gönül kıvamı istiyor? Sizin de ifade ettiğiniz gibi kurban ibadetinin esas manası, yani kalbi ciheti ve deruni hikmetleri en az zahiri şartları kadar üzerinde durulması icap eden hususlardır. Zira Kurban Bayramı Allah'ın Halili İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselamın başından geçen Allah'la dostluk imtihanlarının hikmet dolu hatıralarıyla ümmeti Muhammed'e lütfedilmiş bir bayramdır. Bu günlerde ifa edilen hac ibadetinde de İbrahim ve İsmail aleyhisselamın Cenab-ı Hakk'ın emrine göstermiş oldukları teslimiyet hallerinden bir kısmı müminlere birer ibadet rüknü olarak farz kılınmıştır. Kurban kelimesi takarrub, yani yaklaşmak ve Allah'a yakınlık sağlamaya vesile kılınan şey manalarına gelir. Cenab-ı Hak yakınlığına erebilmemiz ve kendisiyle dostluk iklimine kabul edilmemiz için biz kullarından adeta kurbanlar istiyor. Yani malımızla, canımızla, bütün imkanlarımızla fedakarlıkta bulunarak bu imkanları yüce dostluğuna vesile kılmamızı arzu ediyor. Bu hususta İbrahim aleyhisselam malıyla imtihan edildi. Cömertçe infakta bulunduğu için Halil İbrahim bereketine mazhar oldu. Canıyla imtihan edildi. Allah için canını çekinmeden ortaya koydu. Cenab-ı Hak ona ateşi serin ve selamet kıldı. Gülistan'a döndürdü. Kendisinin devam eden parçası oğlu İsmail ile imtihan edildi. Evladını Allah'a kurban edeceği anda imtihanı kazandığına dair ilahi müjde geldi. "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır" diye seslendik. "Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Saffat 104-110. Kurban, merhamet, fedakarlık, tevekkül ve teslimiyet taliminin yapıldığı bir mevsimdir. Bu mevsimde İbrahim aleyhisselamın Cenab-ı Hak'la dostluk hususunda tabi tutulduğu bu ilahi imtihanları bilhassa hatırlamak gerekir. Efendim, İbrahim aleyhisselamın bütün varlığıyla Hakk'a kurban olma şuuru biz müminleri nasıl bir nefs muhasebesine götürmeli? Ayrıca İslam tarihinde buna benzer hangi misallerle gönüllerimizi yoğurmalıyız? Evet, bu hakikatler ışığında müminler olarak bizler de sık sık tefekkür etmeliyiz. Acaba biz Allah muhabbeti uğruna fani muhabbetlerden ne kadar vazgeçebiliyoruz? Canımızı ve malımızı Allah yolunda ne kadar sarf edebiliyoruz? Tevbe suresinin 111. ayeti kerimesinde buyrulan, canları ve malları mukabilinde cenneti satın alan müminler vasfına ne kadar layık haldeyiz. Düşünmeliyiz ki Mekkeli müşrikler Efendimizin önüne nice iradeleri eriten üç şey, yani servet, şöhret ve şehvet teklifleriyle geldiler. Efendimiz ise Hakk'a tam bir teslimiyet içerisinde şu müthiş cevabı verdi. Vallahi Allah'ın dinini tebliğden vazgeçmem için güneşi sağ elime, ayı da sol elime koyacak olsalar, ben yine de bu davadan vazgeçmem. Ya Yüce Allah onu bütün cihana yayar, vazifem biter ya da bu yolda ölür giderim. İşte kurban, nefsani arzulardan vazgeçerek bu fedakarlık iradesini gösterebilmektir. Bugün de ferden ferda, sadece kurban bayramlarında değil, her zaman bu fedakarlığa hazır olmamız zaruridir. Tarih boyunca gerektiğinde hiç çekinmeden Allah yolunda canını kurban eden şehitler, bu ibadetin asıl manasını zirve seviyede idrak etmiş olan gönüllerdir. Resulullah Efendimiz Mute'ye 3 kumandanı gönderirken onlara şehit olacaklarını ima ile haber vermişti. Üçü de bundan en ufak bir teessür duymadı. Allah için canlarını feda etmeyi canlarına minnet bildiler. Murat Hüdavendigâr'ın böyle bir gönül kıvamıyla Kosova meydanında yaptığı samimi dua ve neticesinde şehadet şerbetini içmesi de kendini her daim Hakk'a kurban bilme şuuruna tarihi bir misaldir. Yine Fatih'in askerleri Rum ateşleri altında surlara tırmanırken, bugün şehit olma sırası bizde diyerek aşk ve veşt içinde şehadet şerbetini içiyorlardı. Çanakkale'ye bizzat anaları tarafından kınalanarak adeta kurbanlık koçlar gibi gönderilen kahraman Mehmetçiklerimiz, Allah için canlarını feda etmekten çekinmeyen birer İsmail olduklarını bütün cihana şanla, şerefle sergilemişlerdi. Dolayısıyla Allah yolunda sadece malı ve serveti değil, gerektiğinde bütün varlığı kurban bilmek icap eder. Yani kurban her hususta fedakarlık talimidir. Allah'ın verdiği bütün nimetleri yine onun yolunda cömertçe sarf edebilmektir. Kurbanın esas manası bu fedakarlık şuurudur. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimiz de bu gönül kıvamındaydılar. Onlar Allah Resulü'nün en ufak bir arzusunu bile canlarına minnet bilerek, ''Anam babam malım canım sana feda olsun ya Resulallah'' diyorlardı. Allah ve Resulü uğrunda bir fedakarlık şerefine nail olmak için adeta birbirleriyle yarışıyorlardı. Kurbanda da asıl mesele, canım kurban olsun senin yoluna sözünün içini doldurarak söyleyebilecek bir fedakarlık ufkunu kazanabilmektir. Yani kalpteki niyet ve gönlün böyle bir tefekkür iklimine girebilmesi çok önemli. Elbette. Amellere kıymet ve bereket kazandıran, onların ifasındaki haleti ruhiye, fedakarlık hissiyatı ve halis niyetlerdir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, eskiler nasıl amel edeceklerini öğrendikleri gibi, nasıl halisane niyet edeceklerini de öğrenirlerdi buyurmuştur. Kurban kesmekten asıl maksat, Allah'a bu teslimiyet ve tevekkül şuuruyla kullukta bulunma hususunda gönüllerin âgâh olmasıdır. Yani kurban sadece şekli bir ibadet değildir. Bu ibadet de diğer ibadetler gibi ruhi bir iştiyakla ifa edilmelidir. Zira Cenab-ı Hak buyurur, kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ancak takvanızdır. Bunun içindir ki cismani kurbandan gaye, emri ilahiye kayıtsız şartsız itaat etmek, canu gönülden itirazsız, tereddütsüz, teslimiyet göstermek suretiyle ona yaklaşma arzusunun yani kalpteki bu halis niyetin izharıdır. Kurbanda Hak katına yükselerek kabul görecek olan da kulun bu gönül kıvamıdır. Yoksa kurbanın eti, kemiği değil. Hak katına ulaşacak olan kulun takvasıdır. Takva üzere yaşamayan itikat, ahlak ve muamelatında ciddi problemler bulunan birinin ibadet ve amelleri de düzgün olmaz. Çünkü eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Böyle kimselerin ibadetleri riya, gösteriş, birileri tarafından ayıplanma korkusu gibi fani gayeler ve nefsani marazlarla bulanıktır. Şeyh Şibli Hazretleri, kurban keserken niyeti sırf Allah'ın rızasına tahsis etmenin zaruretini ne güzel ifade etmektedir. Kurban keserken aşırı nefsani isteklerini ve iradeni Hakk'ın rızasında yok etmediysen, gerçekte kurban kesmiş olmazsın. Yani kurbana niyetlenen bir mümin, evvela gönlündeki niyeti tasih etmeli, tam bir ihlas duygusu içinde olmalı. Niyetine fanileri ortak etmekten titizlikle sakınmalıdır. Konu komşunun ayıplamasından, toplumdaki itibarının zedelenmesinden korkmak veya gösteriş yapmak gibi süfli ve nefsani kaygılarla kurban kesmemelidir. Bundan dolayıdır ki Mevlana Hazretleri de keçinin gölgesini kurban etme diyerek bizleri bu ibadetin esas gayesini idrak etmeye, yani ihlasa davet etmektedir. Zira kurban edilen hayvanın eti kemiği gölge varlıktır. Asıl olan onun ifade ettiği manadır. Gönül bu mananın farkında olmalıdır. Efendim, kurban ibadetinin ifası esnasında bilhassa dikkat etmemiz gereken başka hangi edepler var? Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü yaptığı işlerin Allah'a en sevimli olanı kurban kanı akıtmaktır. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşnutluğuyla kesin. Yani kurbanı gönlümüzden en ufak bir sıkıntı duymadan, bilakis Allah muhabbeti ve iman lezzetiyle Allah için bir fedakarlıkta bulunmanın vicdan huzuruyla, bilhassa da edep ve tazim duyguları içinde kesmemiz gerekir. Zira ayeti kerimede, biz kurbanlık olarak seçtiğiniz büyükbaş hayvanları da Allah'ın şiarlarından, onu hatırlatan nişanelerden kıldık buyurulmuştur. Dolayısıyla Allah'ın şiarlarından olan kurbana ehemmiyet ve değer vermek Allah'a tazimdendir. Nitekim bir başka ayeti kerimede de her kim Allah'ın şiarlarına saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır buyurulmuştur. İşte bu ilahi talimatlara riayetle Sami Efendi Hazretleri ve rahmetli pederim Musa Efendi Hazretleri kurban keserken çok hassas davranırlardı. Bir çukura iki kurban kestirmezlerdi ya da çukur temizlendikten sonra ikinci kurbanı kestirirlerdi. Kurbanın gözünü bağlatırlardı. Hayvanı kesileceği yere iterek kakarak sürükletmezler. Şayet küçük baş bir kurbansa kucağa alınarak şefkat ve mülayemetle götürülmesini isterlerdi. Keserken bıçağın keskin olmasına dikkat ederlerdi. Hayvana eziyet vermeyecek şekilde güzelce kesilmesini ve kanın iyice boşalmasını arzu ederlerdi. Kurban kesilirken getirilen sandalyeye oturmaz, hayvanın kanı tamamen akıncaya kadar Allah'ın emrine tazim maksadıyla ayakta beklerlerdi. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tefekkür ederek ubudiyet şuuru içinde bulunurlardı. Diğer taraftan kurban bizi şöyle bir tefekküre de davet etmektedir. Kesilen bu hayvanlar Cenab-ı Hakk'ın bize ne büyük ikramlarıdır. Cenab-ı Hak bizi insan olarak yaratıp bu hayvanları bize amade kıldı. Biz de kurbanlık bir hayvan olarak dünyaya gelebilir, o hayvan da insan olarak yaratılıp bizi kurban ediyor olabilirdi. İşte kurban, Rabbimizin sonsuz nimet ve lütuflarına karşı gönüllerimizde böyle bir tefekkür derinliği ve şükür hissiyatı da hasıl etmelidir. Unutmayalım ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Allah'ın mülkünde yaşayan kulun, Allah'ın emaneti olan malından, canından, bütün imkanlarından Allah için infakta bulunması, Allah'a bir ikram değil, bilakis Allah'ın o kuluna ayrı bir ikramıdır. Zira Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Fakat kulların onun rıza ve muhabbetine, marifetullah ve muhabbetullah'tan nasip almaya ihtiyacı sonsuzdur. Bu bakımdan bizler hem Rabbimize minnet ve şükran hisleri içerisinde salih ameller işlemeli, hem de Rabbimizin lütfedip o amellerimizi kabul buyurmasını niyaz etmeliyiz. Efendim, her ibadette sayısız hikmetin bulunduğu açık bir gerçek. Kurban ibadetinin hikmetlerinden de biraz bahseder misiniz? Kurbandan hedeflenen şahsi ve içtimai faydalar nelerdir? Bütün ibadetlerin esas gayesi Allah'ın emrine itaat ederek onun rızasını kazanmaya çalışmaktır. Niyet bu olmakla birlikte ruhumuz tabir caizse her ibadetten ayrı bir vitamin alır. Ruhi sıhhatimiz bütün ibadetlerden ve salih amellerden alacağımız bu gönül feysine yani manevi enerjiye muhtaçtır. Kurban ibadeti insandaki cimrilik ve mal sevgisini bertaraf etmenin ve madde esaretinden kurtulmanın en tesirli vasıtalarından biridir. Buna muvaffak olanlar, nefs engelini aşarak gerçek insanlık cevherini ortaya koymanın saadetine ulaşmış olurlar. Zira bütün ulvi davranışlar, ruhumuzu saran gaflet zincirlerinden kurtulmanın bir tezahürüdür. Bu sebeple kurban ibadeti, insanlığın manen seviye kazanması yolunda müstesna bir fırsattır. Toplumdaysa kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirir. Bizlere Cenab-ı Hak tarafından zimmetlenmiş olan fukara ve gariplerin, yani din kardeşlerimizin muzdarip gönüllerine bir teselli olabilmenin vicdan huzurunu yaşatır. İnsanları muhabbet ve merhamette birbirine bağlar. Allah'ın nimetlerini onun kullarıyla paylaşabilmenin lezzetini erdirir. Toplum halinde yerine getirilen ferdi ve içtimai ibadetlerle Allah'ın rızasını kazanmaya ve ona yaklaşmaya vesile olur. Efendim, bu temel gerçekler etrafında mümin gönül dünyasında nasıl bir kurban muhasebesi yaşamalı? Kurban imtihanından geçer not alabilmek için kendi halimizi gözden geçirecek olsak nelerin tefekküründe yoğunlaşmalıyız? Başta İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam olmak üzere hayatları tevhid mücadelesiyle geçen bütün peygamberlerin Allah yolunda katlandıkları çileleri, gösterdikleri fedakarlıkları düşünmeli ve biz ne kadar bu fedakarlığın içindeyiz sualini kendimize sormalıyız. Din hep fedakarlıklarla gelmiş ve tebliğ edilmiştir. Resulullah Efendimizin sahabe-i kiramın hayatındaki fedakarlık misallerini düşünüp onlarla ahirette beraber olabilmek için nasıl bir fedakarlık seviyesi sergilememiz lazım geldiğini tefekkür etmeliyiz. Zira bir hadis-i şerifte ifade buyrulan, kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesi, aynı zamanda bu sevginin ispatı sadedinde fiili mesuliyetler yüklüyor omuzlarımıza. Sevmek, sırf sözde kalan, kuru bir beraberlik ifadesi olmamalıdır. Gerçek muhabbet, tatbikat ister, ispat ister. Bu muhabbetin neticesi olan beraberlik de sadece zahiri beraberlik değildir. Fiil beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliğidir. Efendimiz'e zahiri beraberlik, inşallah bu beraberliklerin uhrevi mükafatı olacaktır. Fakat Efendimiz'in talimatlarına layıkıyla itaat etmezsek, onun yakınlığını ve şefaatini dilemeye de yüzümüz olmaz. Zira ayeti kerimedeki ikaz çok açıktır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bu hakikat hepimize düşündürmeli. Günlük yaşayış tarzımda ne kadar Efendimizle beraberim? Varlık ve bolluk karşısında ne kadar onunla beraberim? Yokluk ve darlık karşısında ne kadar onunla beraberim? Çileler karşısında ne kadar onunla beraberim? Zaferler, muvaffakiyetler karşısında ne kadar onunla beraberim? Muamelat, ahlak ve ibadet hayatım ne kadar onunkine benziyor? Yetimler, garipler, kimsesizler, mazlumlar karşısında ne kadar onunla beraber veya onun yakınındayım? Efendimiz ve sahabe-i kiram bu devirde yaşasalardı, acaba kurban ibadetini nasıl da yüksek bir fedakarlık ufkunda ifa ederlerdi? Ben bu ufka nasıl dahil olabilirim? Asr-ı saadet insanı neyle iktifa ediyordu? Bense nefsim için nelerin arzusu içindeyim? Açlıktan karnına taş bağlayan bir peygamberin gafil ve nadan bir ümmeti olmamak için kendimi ne kadar israftan koruyabiliyor, ne kadar riyazat halinde yaşayabiliyorum? Zira Hazreti Ali buyuruyor ki, zenginler israf ettiği ölçüde toplumda insanlar aç kalır. Aç ve muhtaç kardeşlerimle imkanlarımı ne kadar paylaşabiliyorum? Bir annenin evladına olan şefkat ve merhametinden çok daha fazlasını ümmetine duyan rahmet peygamberi Efendimiz, hem kendisi için hem de ümmetinden güç yetiremeyenler adına kurban keserdi. Hatta veda haccında 100 kurbanından 63'ünü bizzat kesmişti. Resulullah Efendimizin ümmetine gösterdiği şefkat, merhamet ve cömertliği bugün ümmeti Muhammed olarak bizlerde imkanlarımız dahilinde yaşayıp Efendimiz'e vefa göstermeye gayret etmeliyiz. Halimiz, vaktimiz yerindeyse vacip kurbanlarımızı kendi beldelerimizde keserek ailemiz, komşularımız ve muhtaçlar arasında paylaşmalı. Lakin kaza, bela ve hastalıkların defi, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği nimetlerin şükrü ve din kardeşlerimize yardım eli uzatabilmek gayeleriyle sadaka olarak da fazladan kurbanlar kesip dünyanın dört bir yanındaki mazlum, mağdur, garip ve kimsesizlere tevzi etmeye imkan nispetinde gayret göstermeliyiz. Zira bu gayret böyle merhametli bir peygambere bizi ümmet kılan Allah Teala'ya en güzel şükür ifadelerimizden biri olacaktır. Bir kurban kesildiğinde Efendimiz ondan geriye ne kaldığını sormuştu. Hazreti Ayşe validemiz sadece bir kürek kemiği kaldı dedi. Bunun üzerine Efendimiz desene ya Ayşe bir kürek kemiği hariç hepsi yani bütün infak ettiklerimiz bizim oldu buyurdular. Demek ki mühim olan ve bizimle kalacak olan fedakarlığımız. Ayrıca Efendimiz zor zamanlarda infaklarını daha da artırırlardı. Nitekim Kurban Bayramı yaklaştığı bir sırada Bedevilerden ihtiyaç içinde bir topluluk Efendimizin yanına gelmişti. Bunun üzerine Resulullah bayram hutbesinde, sizden kim kurban keserse bayramın üçüncü gününden sonra evinde kurban etinden bir şey kalmasın buyurdu. Ertesi sene sahabiler, ''Ya Resulallah, yine geçen sene yaptığımız gibi mi yapalım?'' diye sordular. Resulullah Efendimiz şöyle cevap verdi. ''Bu sene kendiniz yiyiniz, başkalarına yediriniz ve daha sonra yemek için saklayınız. Geçen sene insanlar geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Bu sebeple onlara bu hususta yardımcı olmanızı istemiştim.'' Yani Müslümanların geçim sıkıntısı çektikleri bir zamanda, Efendimiz ashabını çok daha fazla infaka sevk etmişti. Acaba Efendimiz nice müminlerin hayat memat derecesinde ağır sıkıntılara duçar oldukları günümüzde bizden nasıl bir yardımlaşma seferberliği isterdi? Bugün Afrika'nın, Arakan'ın, Aceh'in, Filistin'in, Suriye'nin içler acısı hali ortadayken acaba Efendimiz bizden nasıl bir diğergamlık hassasiyeti beklerdi? Zira Efendimiz, mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Komşusu açken tok yatan kamil mümin değildir buyuruyor. Bugün iletişim vasıtalarının terakkisi neticesinde adeta bütün dünya Müslümanları birbirinin komşusu oldu. Dünyanın en uzak köşelerine dahi uçakla vasati yarım gün içinde gidilebiliyor. Hal böyle olunca bu nebevi talimatların omuzlarımıza yüklediği mesuliyet daha da ağırlaşıyor. Bu muhasebeyi kendi içimizde sık sık yapmak mecburiyetindeyiz. Dünyanın dört bir yanında felaketlerle perişan vaziyetteki kardeşlerimizin, abluk altında ilaçlardan dahi mahrum Filistinli kardeşlerimizin, misyonerin elindeki ilaçla imanı arasında tercih yapmak zorunda bırakılmış, maddi manevi açlığa mahkum edilmiş Afrikalı kardeşlerimizin, belki de kapı komşumuz olduğu halde sessiz feryatlarını duymadığımız için maddi manevi sefalet içinde kalan kardeşlerimizin gönlümüzde ne kadar yeri var? Bir senede kendi boğazımızdan ne kadar, Afrikalı kardeşlerimizin boğazından ne kadar et geçiyor? Kendi insanımızı onlara imkanlarımız içindeki haklarını teslim etmek suretiyle misyonerlerin kıskacından ne kadar kurtarabiliyoruz? Mümin, mümine zimmetlidir. Onun sevincini de, derdini de paylaşmak mecburiyetindedir. Bu sebeple bizler de önceki senelerde ifa ettiğimiz kurban hizmetlerimizi Afrika ve diğer İslam coğrafyasında bu senede inşallah devam ettireceğiz. Bu kurban bayramında hiçbir imkanı olmayanlar dahi o mazlum ve mağdur kardeşlerimiz de hiç olmazsa dualarıyla bayramlaşmalı. İmkanı olanlar buna ikram ve infaklarını da ekleyerek fiili dualarda bulunmalı. Geçtiğimiz senelerde o mahzun yüreklerin dualarıyla bayramlaşmış ve vatanımıza pek tatlı hatıralarla dönmüştük. Bu senede onların mahzun, mamum ve kırık gönülleriyle yeniden bayramlaşabilmenin azim ve gayreti içerisindeyiz. Afrika'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve daha nice yerde bizlere siz peygamber müjdesine nail olmuş fatihlerin torunlarısınız. Ümmeti şefkat kanatları altında korumaya çalışan Abdülhamitlerin torunlarısınız deniliyor. Cenab-ı Hak böyle dostlarını unutturmuyor. Böyle dostlarına asırlar sonra bile dünyanın her tarafından adeta bir hüsn-i hal kağıdı geliyor. Peygamber Efendimiz'in cennet vacip oldu diye müjdelediği güzel şahitliklerin benzerleri nasip oluyor. İşte İslam coğrafyasındaki muhtaç din kardeşlerimize yapacağımız infaklarla, onlardan hak katına yükselecek dualar da bizler için güzel bir şahitlik olarak ilahi affa mazhariyet vesilesi olur inşallah. Biz o kardeşlerimizin duasına muhtaçız. Belki hiç görmediğimiz, hiç tanımadığımız kardeşlerimizden gelecek dualar bizlere de kıyamet günü bir hüsn-i hal kağıdı, bir tezkiye ve tebriğe mektubu olur inşallah. Zira en makbul dua gıyabi duadır. Kimden bize ne kadar gıyabi dua geldiğini de ancak kıyamet günü önümüze ilahi ekranlar geldiği zaman anlayacağız. Hatta belki o zaman keşke bu bayram imkanlarımızı çok daha öteye götürebilseydik diye hayıflanacağız. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde bizleri ikaz buyuruyor. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Ey iman edenler! Kendisinde artık alışveriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın. Efendim, bir de son zamanlarda bayram mefhumu bazı çevreler tarafından sulandırılmaya çalışılıyor. Onun dini hüviyeti kasıtlı olarak gözden kaçırılıp bayramlar bir tatil fırsatı gibi gösterilmek isteniyor. Evet, bayram asla bir tatil değildir. Bayram, ferdin nefsani bir rahatlama zamanı değil, toplumun müşterek sevincidir. Bayram, İslam kardeşliğinin cemiyet planında yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, muhabbet ve yardımlaşma duygularının pekiştirildiği, geçmişlerin ruhlarının bir vefa borcu olarak çeşitli hayır hasenatla şad edildiği, sıla-i rahimlerle ihya edilen içtimai ibadet mevsimidir. Esas tatil son nefeste teneşirde başlayacak tatildir. Cenab-ı Hak insanoğlunu dünyaya ahiretini kazanmak için gönderdi. Bayramlar da bu kazancın adeta harman zamanıdır. Böyle bir zamanı gaflete dalarak eğlenceyle ziyan etmek çok hazin bir aldanış ve acı bir kayıptır. Bu mübarek günlerde malayani mevzularla dahi fazla meşgul olmayıp bu kıymetli vakitleri zikrullahla ve bilhassa da bayramın şiarından olan tekbirlerle, sadakalarla, ikramlarla ihya etmek gerekir. Zira Behlül Dana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, gerçek bayram yeni elbise giyene değil, Allah'ın azabından emin olanadır. Bu itibarla şunu unutmamak gerekir ki, bayram rızayı ilahiyi tahsil etmek günleridir. Bayram gönül seferberliğidir. Gönüllerin birer nazagahı ilahi olduğu şuuru içinde gönül almanın en feyizli zamanıdır. Bundan dolayı bu sürur günlerinde bilhassa kimsesizlerin, muzdariplerin ve gariplerin gönüllerini hoşnut etmeliyiz. Zira merhamet edene merhamet edilir. Allah rızası için küçücük bir hediyeyle bile olsa mümin bir kulunu sevindireni Hak Teala şanı uluhiyetine layık mükafatlarla sevindirir. Efendim, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Altınoluk okuyucularına son bir mesajınız olur mu? Cenab-ı Hak, bayramın hakikatini idrak edebilmeyi ve bu fırsatı iyi değerlendirerek gönüllerimizi bir rahmet dergahı haline getirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ömrümüzü güzelce ihya edilen Ramazan-ı Şerifler gibi, kandiller gibi, Zilhicce'nin ilk 10 günü gibi feyizli bir ömür, son nefesimizi de ebedi bir bayram huzurunun ilk adımı kılsın. Bu mübarek günlerde kanadı kırık bir kuş gibi şefkat ve merhamete muhtaç olan yaralı gönüllere ve bilhassa Suriye, Arakan, Filistin ve Afrika'daki mazlum ve muzdarip din kardeşlerimize yüreğimizin uzanmasını nasip eylesin. Onların yüzlerindeki tebessümü, yüreklerindeki teşekkürü bizler için ebedi bayramların sevinç ve neşesine tebdil eylesin. Hakiki bayramların saadet ve neşeleriyle milletimizin, vatanımızın ve bütün İslam aleminin yüzünü güldürsün. Amin. Evet değerli gençlerimiz, bugün Sesli Dergi programında Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2012 sayısında yayınlanmış olan bir mülakatı paylaştık. Mülakat Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile gerçekleştirilmişti Kurban Bayramı üzerine. Mülakatın başlığı da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Kurban Bayramı üzerine bütün müminler senin komşun ve kardeşlerin idi. Böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.